Sen hizmetine bak, sonucu sahibine bırak. Soru. Ra'd suresinde yer alan وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ Ya onları uyardığımız bir takım belaların bir kısmını sana gösterir ya da bundan önce senin ruhunu teslim alırız. Senin açından bir farkı yok. Zira senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Ayetinin müminlere verdiği mesajlar nelerdir? Cevap. Öncelikle kısaca ayet-i kerimenin meali münifi üzerinde durmaya çalışalım. Ayetin başında yer alan وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ ifadesiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inkarcıların başlarına gelip çatacak kötü akıbetin, maruz kalacakları belaların bir kısmının kendisine gösterilebileceği ifade ediliyor. Peki inkarcıların uyarıldığı ve buna karşılık zımni olarak müminlerin de müjdelendiği şeyler nelerdi? Allah inanmayanları neyle uyarıyor, müminlere ise neleri vaat ediyordu? İnsanların fevç fevç İslam'a girmeleri, küfür ve şirk düşüncesinin belinin kırılması, müşrik ve kafirlerin müminler karşısında hezimete uğramaları, dört bir yanda nam-ı celil-i ilahiyinin şehbal açması, her yerde minarelerden göklere doğru ezanların yükselmesi, yeryüzünde bir kere daha adaletin, sulhun ve huzurun hakim olması, baskı, zulüm ve haksızlıkların son bulması. Bütün bunlar Allah'ın vaz etmiş olduğu disiplinler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bu disiplinleri kusursuz bir şekilde temsil ve tebliğ etmesi sayesinde gerçekleşecekti. İşte ayet-i kerimede meydana gelecek bu güzelliklerin bir kısmının Efendimiz'e gösterilebileceği ifade ediliyor. Fakat ayetin devamında اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكْ buyurularak Allah'ın vaat etmiş olduğu bu güzelliklerin henüz hepsini göremeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzura alınabileceği de ifade ediliyor. Şöyle ki Efendimiz hayat-ı seniyyeleri boyunca Allah tarafından kendisine tevdi edilen peygamberlik vazifesini kamil ve kusursuz bir şekilde eda etmişti. Elbette Cenab-ı Hak onun bu gayretlerini boşa çıkarmayacak ve amellerinin karşılığını tas tamam verecekti. Efendimiz bu dünyada kendisine vaat edilen güzelliklerin tamamını görmese bile, Allah daha sonra ortaya çıkacak olan hayır ve güzelliklerin de sevap ve mükafatını tas tamam ona verecekti. Belki onun atmış olduğu tohumlar başkaları tarafından hasat edilecek, başkaları tarafından ambara konulacaktı. Fakat o bunların da tas tamam sevabını alacaktı. Bu ifadenin, veya hiçbirini eksik etmeden sana lütuflarımızı tamamlayacağız manasına da açık olduğunu burada ifade etmek gerekir. Daha ziyade üzerinde durulan birinci mana olsa da bu tevcih de önemli bir hakikate işaret eder. İster o ister bu olsun, netice seni ilgilendirmemeli. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ Sana düşen sadece tebliğdir. Hak ve hakikati insanlara duyurmak, İslam'ın güzelliklerini kusursuz şekilde temsil etmektir. Ve aleynel hisab. Bu işin hesabını görmekse bize aittir. Biraz daha açarak şunları da ifade edebiliriz. Sen bu tür hesapların üzerinde çok durma. Şöyle yaparsam şunlar meydana gelir, şunu yapınca sonrasında bu olur vesaire deme. Kendini bu türlü hesaplarla meşgul etme. Sen kendini sorumlu olduğun vazifenin hesabına sal ve konumunun hakkını ver. İçinde bulunduğun şartlar itibarıyla nelerin realize edilebileceğine odaklan ve bunları gerçekleştirmeye çalış. Sen ruhunun ufkuna yürüdükten sonra ekstradan ne lütuflar ne sürprizler olacak. Sen gittikten sonra arkadan kaç tane devlet kurulacak, kaç tane batıl düzen hak ile yeksan olacak. Fakat bütün bunların hesabını sen yapmamalısın. Bunlar Allah'ın defterinde yazılı olan hususlar. Sen kendi defterinin hesabını tut. Tarihi hadiseler de ayet-i kerimenin bu manasını tasdik etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayat-ı seniyyelerinde tohum atmış gitmiştir. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman henüz sınırlı bir bölgede kabul edilmişti. Sasani ve Doğu Roma imparatorlukları biri batıda biri de doğuda hala gücü ellerinde tutmaya ve dünyaya söz geçirmeye devam ediyordu. Onların himayelerine girmiş, tesir alanında kalmış çok sayıda devlet ve kabile vardı. Fakat Allah'ın izni ve inayetiyle İnsanlığın iftihar tablosunun ekmiş olduğu tohumlar sayesinde kısa sürede Müslümanlar da bir güç olarak ortaya çıkmış, İslam'ın güneşi bu imparatorlukların etki alanlarında da kendini göstermişti. Yeri gelmişken burada antiparantez ifade etmek gerekir ki, Hazreti Ömer sayesinde kelime-i şehadeti duyan, Müslümanlıkla müşerref olan, izzet kazanan ve ufukları açılan bir coğrafyanın bir kısım ahalisi, Hazreti Ömer'e karşı çok ciddi bir düşmanlık beslemektedirler. Kadir şinaslık yapıp vefalı davranıp ona karşı minnet duygularıyla dolu olacaklarına, öteden beri ağza alınmayacak hakaretler yapmayı ona reva görmektedirler. Hazreti Ömer'in çaba ve gayretleri olmasaydı, kim bilir belki de onlar ateşe tapmaya, hurafelere inanmaya, batıl itikatlara sahip olmaya devam edeceklerdi. Keşke şöyle veya böyle yaşadıkları Müslümanlığı Hazreti Ömer eliyle elde ettiklerini bilseler ve azıcık kadirşinas olabilselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin emri gereğince tohum atmış ve arkasına bakmadan gitmişti. Allah'ın izni ve inayetiyle o tohumlar önce fidelere dönüşmüş, sonra da sağa sola uzanan çınarlar haline gelmişti. İslam'a düşmanlığıyla bilinen Karl Marx bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ektiği o tohumlardan meydana gelen 20 tane devletten bahseder. Efendimiz'den sonra nice toplumlar, milletler ve devletler onun ekmiş olduğu bu tohumlar sayesinde çok farklı ve yepyeni bir felsefe, düşünce tarzı ve dünya görüşünü temsil etmeye başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa takdim ettiği semavi değerler, bağrında nice alimler, edebiyatçılar, sanatçılar, komutanlar, devlet adamları yetiştirdi ve bunlar insanlığın kaderini değiştirdiler. Pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi burada da hitap her ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olsa da esasında ayetin hükmü bütün müminleri içine alır. Hatta ayetin asıl maksadı Efendimiz'den ziyade müminlere doğru düşünce tarzını öğretmektir dense sezadır. Türkçemizde meşhur olmuş bir sözle ifade edecek olursak tabiri caizse "Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla" demek gibidir. Zira Efendimiz zaten bu meselenin şuurundadır. O zaten kendi vazifesini yapar ve şe'n-i rububiyetin gereğine karışmaz. Zira o davasının en sadık temsilcisidir. Fakat bir rehber ve bir temsilci olması itibarıyla Müslümanlara denecek bazı hususlar onun şahsı muhatap alınarak söylenir. Eğer Kur'an'ın bütün emirlerine doğrudan bize hitap ediyor gibi bakmazsak Allah'ın mesajını kendine has enginliği ve derinliğiyle anlayamayız. Bediüzzaman Hazretleri konuyla ilgili şöyle der. Tariki hakta çalışan ve mücahede edenler, yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken, Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bina ederek hataya düşerler. İnsan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Hazreti Üstad, belagattaki müşakele üslubundan hareketle, vazife kelimesini Cenab-ı Hakk'a da nispet ediyor. Bizim anlayacağımız şekilde ifade edecek olursak şöyle de diyebiliriz. Sen vazifeni yap, şe'ni rububiyetin gereğine karışma. Günümüzde iman ve Kur'an hizmetine gönül veren adanmışlar açısından bu düşünce çok önemlidir. Onlara düşen vazife, ruhlarının ilhamlarını muhtaç sinelere boşaltmaktan, kendi değerlerini dünyanın dört bir yanına duyurmaktan ve seslerini herkese ulaştırmaya çalışmaktan ibarettir. Bu meselenin hesabına ve neticesine gelince, yani ne, ne zaman, nasıl olacak, işin bu kısmı Allah'a aittir. Bize düşen bunları düşünmemektir. Sen tohum at git, kim tımar ederse etsin, kim hasat ederse etsin, kim ambara doldurursa doldursun düsturu mesleğimizin önemli bir esasıdır. Hatta elden geliyorsa tohum attıktan sonra hatırlanmayacak şekilde gitmelidir, kendini unutturmalıdır. İş süren kimseler dahi ona ulaşamamalıdır. Bu tohumu kim atmıştı, bu fideyi kim dikmişti soruları cevapsız kalmalıdır. Önemli değil. O bilinmese bile millet onu bir yad-ı cemil olarak zikredecektir. Bu tohumları her kim attıysa Allah ondan razı olsun diyeceklerdir. Eğer insan bu duygu ve düşünceleri içselleştirebilirse sadece vazife şuuruyla yaşar, bulunduğu konumu rentable olarak nasıl değerlendirebileceğini düşünür. Bulunduğu yer ve konum ne tür işler, hizmetler yapmaya müsaitse onlarla meşgul olur. Elinden geldiğince sahip olduğu imkanları değerlendirmeye çalışır. Önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmaz. Yaptığı bütün bu hizmetler karşılığında da herhangi bir beklentiye girmez. Miadı dolunca kendisine düşen vazifeyi yapmış olmanın rahatlığı içerisinde arkasına bile bakmadan çeker gider. Musallada halkın biz bundan razıyız demesini dahi beklemez. Zira dünyadaki her türlü beklenti ahirette beklenen şeylerin önüne aşılmaz bir engeldir. Burada her ne kadar tadar, ne kadar yer, ne kadar istifade ederseniz ahiretteki nimetleri o nispette azaltmış olursunuz. Hayatı boyunca hep ihlas demiş ve halisane yaşamış asrın çilekeşi, benim kabrimi gayet gizli bir yerde bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lazım geliyor. Bunu vasiyet ediyorum, diyor. Allah bildikten sonra insanların bilip bilmemesinin ne önemi var ki? İşte kendilerini hizmete adamış hasbilerin sahip olmaları gereken düşünce budur. Onlar göz doldurucu ve imrendirici hizmetler yapmalı, fakat hayatlarını bir meçhul gibi sürdürmeli, sonrasında da meçhuller ordusuna karışmalı. Kendilerini bir bilinmezlik çağlayanına salmalı, neticesinde de bilinmez bir deryaya akarak kaybolup gitmelidirler.